Arkadaşlar hazır mıyız? Herkes yerini aldıysa ben de oturuyorum müsaadenizle. Bir elinde hayalleri, bir elinde umutları. Tam tamına çocukluk çağlarının tam ortasındayken, tam başındayken bir elinde umutları dedik ya, diğer tarafta da meşin yuvarlakla beraber arkadaşlarına hikayeyi yazmak için değil, anlatmak için var olan, var oldukça da hayatı bizlere sesiyle, tınısıyla ve bütün kalbi duygusuyla selamlayan sevgili üstad ve bizim için çok önemli bir spor adamı olan sevgili hocamız Emre Tirev ile beraberiz. Sıkım Arkadaş programından herkese merhabalar. Ben Kaan Ceylan. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Ben Emre Tirev. Hoş bulduk Kaan Ceylan.
Çok iyisiniz ama hocam.
İyiyim iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Zaten böyle bir satranç masanın önünde oturuyoruz. Aklıma Louis Vuitton'un önünde çekilmiş olan Messi ile Ronaldo geldi. Seni Ronaldo olarak görüyorum, kendimi de Messi yap.
Hocam peki Messi dediğimiz zaman sizde tam olarak uyandırdığı şey, uyandırdığı fikir ya da Messi bir şarkı olsaydı ne olurdu?
Valla Ozan hiç uyutmazdı. Messi bence küçük bir şarkı olmaz, bir senfonik eser olurdu. Hem de bol adagio'lu, böyle sürekli olarak crescendo'ları yüksek olan müthiş bir şarkı. Evet ama bence daha çok senfonik eser. Yani Beethoven Messi'yi görseydi 7'yi yeniden yazabilirdi.
Peki bu Dünya Kupası'ndaki hocam maçlar, oynanan istatistikler, matematiksel durumlar, oyuncuların ruhsal ve fiziksel durumları, her şeyi bir kenara koyuyorum ama bu biliyorsunuz ki Ronaldo ve Messi için son bir karşılaşmaydı. Yani son bir şarkıydı tabiri caizse. Bu son şarkıyı ise sevgili Messi bir farklı bizlere okudu. Buradaki en önemli etken faktör sizce neydi peki?
Valla Placinho Domingo ya da işte Pavarotti mi oldu Messi bilmem ama ikilinin buluşması bir kez daha yaşanacak. Yani Three Tenors'tan sonra zannediyorum bu bambaşka bir görüntü olacak. Al Ahli ile Al Hilal takımları arasındaki karma ile Paris Saint Germain takımları karşı karşıya geliyor. Hatta bu Popcats'i çektiğimiz gün karşı karşıya geliyorlar ve bir kez daha buluşmuş olacaklar. Yani Ronaldo takıma karşı, kendi takımının içerisinde ve karşıda da Paris Saint Germain, Suudi Arabistan'da karşı karşıya geliyorlar. Bir kez daha buluşmuş olacaklar. Bir de tabii Messi'ye Suudi Arabistan'dan 350 milyon euroluk bir teklif var. O da Al Ahli'nin en yakın rakiplerinden birine transfer olursa yine Suudi Arabistan, bu kez Suudi Arabistan ligini satın alıp onu seyretmeye, Messi Ronaldo ikilisini orada görmeye başlayacağız. Ya Simon Cooper babası çok iyi bir felsefeci. Futbol asla futbol değildir yaklaşımını ortaya koyuyor. Hakikaten futbol asla futbol değil. Futbol başka bir kültür. İşte kimimiz senin söylediğin gibi bir şarkıya benzetiyoruz. Kimimiz benim söylediğim gibi bir senfonik esere benzetiyoruz. Kimimiz bir kitap gibi görüyoruz. Okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz ve sürekli nemalanıyoruz. Ama totale baktığımızda, büyük resme baktığımızda karşımıza çıkan en önemli ögelerden bir tanesinin mutluluk olduğunu görüyoruz. Yani o oksidosin denilen ya da işte vücudumuzda hareketliliği, devamlılığı, sürekliliği, devinim, sinerji, enerji yaklaşımı var ya, çok seviyoruz bu lafları. Birazcık onu tetikleyici en önemli ögelerden biri. Dışarıdan yapılan bize ikincil dokunuş herhalde futbol olsa gerek.
Peki hocam bu dokunuşları şimdi uçağa biniyoruz hazırsanız. Bu sefer rotamızı nereye çeviriyoruz? Tabii ki coğrafyamıza. Türkiye topraklarına indiğimizde son 15 yılı...
İnmesek, direkt ya geçsek üstünden şöyle.
Bence
İnme. Geç İspanya'ya git. İtalya'ya ineceksen in, Almanya'ya in, İngiltere'ye in.
Son 15 yılı Türk futbolu eşittir desem hocam. Eşittiriniz ne olur?
1x0. Türk futbolu 1, katma değerleri 0, 1x0 olur.
Bu umutsuzluk mu yoksa hocam bir sitem mi sizce?
Bence sitemden öte. Bence hüzün, bence yaprak dökümü, bence kıştan sonbahara geçiş, tersten okuyoruz ama. Yani bir kış yaşıyorduk ve biz yaz bekliyorduk, hatta ilkbahar bekliyorduk ama o sonbahar dönüşü oldu. Bence adamcılık, bence insanların kendi ortak ilişkileri içerisindeki kayıplar. Bence pek çok benceyi ekleyebiliriz ama benim gördüğüm Z kuşağı artık futbolu benim kuşağım kadar etkili sevmiyor. 14-24 yaş arasındakiler için yapılan bir araştırma var Deloitte'un. %36'sı futbolu sevmiyor. Bugün baktığımızda Messi'yi seviyoruz, Ronaldo'yu seviyoruz. Mesela sokakta çocuklar futbol oynarken, ki artık sokak kaldıysa, her yer bina olduğu için halı saha diye bir kültür oluşturduk. Halı sahada çocuklar futbol oynuyor. Sokakta iki taşı koyup da futbol oynayamıyorlar. Zaten futbolu öldüren en büyük temalardan biri bu değil mi? O yüzden halı sahada oynayan çocuklara sor bakalım, bir tanesi kim olmak ister? Yani Messi olmak isteyen var, Haaland olmak isteyen var, De Bruyne olmak isteyen var, Ronaldo olmak isteyen var. Ama ben Selçuk İnan olmak isteyeni görmedim yani. Ya da işte isimler üzerinden yürümeyelim de yani işte Alex olmak isteyene tanıklık etmişizdir. Ama bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye'de ben bu objeyi kendime yakın görüyorum ve bunun içerisinde vücut bulmak istiyorum denilen bir yaklaşımla karşı karşıya kalamıyoruz. Bunun en temel sorunlarından bir tanesi futbolu konuşmuyoruz biz sevgili dostum. Biz ne konuşuyoruz biliyor musun? Futbolun ögelerini konuşuyoruz. Yani biz güzel bir kızı konuşuyoruz mankenlik yaparken, kız çok güzelmiş, aa kalçalar da çok iyiymiş, mükemmelmiş falan diyoruz. Halbuki mankenlik yapan kız onu göstermek istemiyor ki, elbiseyi göstermek istiyor. Sen bir elbiseye bak bakalım diyor, kumaşı nasıl, duruşu nasıl, postürü nasıl etkiliyor. Bunu konuşmuyoruz. Türk futbolunda hakemi konuşuyoruz mesela. Hakem etkisiz eleman hocam, hakem en suçsuz adam, hakem konuşamayan bir adam, ama biz hakeme vuruyoruz mesela. Hakem bizi yaktı diyoruz. Tamam güzel, seni yaktı. Peki sen takımı kurarken neler yaptın? Hani özetle baktığımızda ağzımızın tadı kaçmasın sevgili dostlarla birlikte yaprak dökümüne götüreyim. Ali Rıza Bey falan diyeyim ama baktığımızda futbol Türkiye'de ne yazık ki şu anda resistorasyona ihtiyacı var. Yani şu anda bir defibratör bulduk ve kalp masajı yapıyoruz futbola. 6. futbol ekonomisi falan, bunların hepsi balon ve palavra.
Hocam peki size 6 Kasım desem ve Alex desem?
Babam derim. Yani 6 Kasım 6-0'lık skor. Baktığımızda böyle babam ya bu 6-0 maçı anlattım ben. Babam aradı. Ne yaptın oğlum dedi ya. Senin dedi nüfus kağıdın duruyor mu? Dedim duruyor. Kaybetmedik yani, nüfus kağıtsız adam olur mu? Bir göndersene dedi. Hayırdır dedim. Soyadını değiştireceğim dedi. Yani o kadar kızmıştı bana Galatasaray bir baba. Ama Alex dediğimde bir virtüöz aklıma geliyor. Yani bir orkestra şefi. Herbert von Karajan gibi. Yani Herbert von Karajan nasıl atıyorum Viyana Filarmoni Orkestrası'nı yönetirken kendinden geçiyordu. Ve onun eserine eşlik ederken sen de Ravel'in Bolero'sunun ezgilerinde dolaşıyordun. Ya da Dvorak'tan Yeni Dünya Senfonisi'nden Bahar'ı dinliyordun. Ben Bahar oluyordum mesela. Sonra kışa geçiyordum. Oradan ilk Bahar'a dönüyordum. Alex müthiş. 10 kere Alex, 100 kere Alex, 1000 kere Alex.
Alex deyip geçmemek gerekiyor değil mi hocam? Futbol asla futbol değildir. Zaten temel literatüründeki olan şey tamamıyla biraz duygusallık, biraz hüzün, biraz umut ama barındırdığı hayat hikayeleri insanlara biraz daha farklı kapı pencere açtığını düşünüyorum. Sizin baktığınız açıdan tabii bakmak beni biraz daha mutlu edebildiğini düşünüyorum. Peki bu uğurda
çatı
hocam...
Çatı uçmuş ama. Yani kapı pencere açılıyordu, Türkiye'de çatı uçtu.
Hocam peki bu uğurda sizin lezzet aldığınız, unutamadığınız ve bir daha olsa bir daha anlatırım Kaan dediğiniz maç var mı peki?
Vallahi her maç çok lezzetli Kaan.
Lezzetten
ya.
Bahsetmişken hocam aklıma direkt o geldi zaten. Sizin gibi üstad ve bu kadar sesinde hikaye olan bir insanın hayatında bu kadar hikayeler biriktirdiği bir gerçeğiyle karşı karşıyaysak eğer, ki şu an öyle. Ben bundan dolayı mutluyum ki şu an dinleyenler de mutlu olacağını düşünüyorum. O yüzden sizin lezzeti damağımda kaldı Kaan. Bu anons ya da bu maç benim için çok özeldi dediğiniz ve kısa bir anısı olan ya da...
Şöyle sevgili Kaan, Galatasaray-Bordo mücadelesi benim babamla beni bir spiker olarak çalışırken babamın takip ettiği tek maç. Yani hayatımızda ben 2016'da kaybettim babamı ve çok ani, travmatik bir şekilde kaybettim. Yani uçağa bindim, babamla konuşurken kapat ben seni inince ararım dedim. Kapattı o, indim, babam ölmüştü. Yani bir daha hiç arayamadım onu. O yüzden benim hayatımdaki en travmatik maçlardan biri olarak yansıma gösteriyor. Babam öldükten sonra, hani babam ölmeden önce sorsalardı nasıl olsa babamla birçok maça gideriz yine diye düşünüyordum. Ama babamla artık bir maça gidemeyeceğim için benim onunla zamanı paylaştığım yegane maçtı. Galatasaray'ın Bordo'yu 4-3 yendi. Sabri'nin o müthiş golü. Yani maç içeriği olarak değil, taşıdığı anlam, bütünlük, bana yansıması, zihnimde yarattığı resim, kurguları, bu çok özeldi.
Gerçekten hocam biraz daha zaten kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir an dilimi olabiliyor tabii ki. Ama tabii lezzetten bahsetmişken bu kadar güzel bir hikayeyi bizle paylaştığınız için ben tabii teşekkür ederim bundan dolayı. Ama size tabii ki de hayatınızdaki en hüzünlü anonsu sorsam peki ne cevap verirdiniz?
Vallahi hayat...
Size bir spoiler vermek istiyorum. 2.26.22 diyorum ben size.
Ya tabii şimdi o çok enteresan bir şey. Ben... O anonsu tamamıyla doğaçlama yaptım. Ben hayatım boyunca hiç prompter kullanmadım. Yani ne Show TV, ne Kanal D, ne Star, ne ATV'de çalıştığım, ne CNN'de çalıştığım dönemde yaşamımda hiçbir zaman prompter yoktu. Hiç kullanmadım. Hatta ben prompter kullanırken şaşırırım. Yani ya bu ne, önümde ne yazıyor falan. Her şeyi doğaçlama sunmayı seviyorum. O yüzden önüme o geldiğinde aa dedim ya, Bolt Pilot mı ölmüş? Evet dediler ve o anons tamamıyla doğaçlama. Sonra film yapımcıları çok beğenmiş o anonsu. Benim haberim olmadan filme koymuşlar. Ve beni bir gün Hakan Cantınaz aradı. At yarışları ile ilgili. Bizde de reklam grup müdürüydü. Dedi ki ya Emre'cim, sana dedi bir bilet yolladım. Galaya davetlisin. Ne dedim, Bolt Pilot şampiyon diye. Aa dedim, çok severdim o atı. Ya dedi, sen de varsın dedi. Dedim ki neresinde varım, ben oynamadım ki. Gör seyret dedi. Ben gidemedim. Sonra telefonuma arka arkaya mesajlar geldi. Ve o zaman gördüm. Şöyle ki, benim hayatımda at yarışları, benim babamın dayısının atları vardı. Ve maddi durumu çok iyi ve üst düzeyde birisiydi. Allah nurunu içinde yatsın. Ve o zaman İzmir'de işte Buca'daki hipodroma bir iki kere babamla gitmiştim. Orada böyle bir atlara karşı merakım olmuştu. Sonraki süreçte de atlarla olan ilişkiyi böyle insanların sanki kendi yalnızlıklarına bir dost ararmışçasına baktıkları bir obje olarak tanımladım, yorumladım, algılamaya çalıştım. Bolt Pilot da o dönemde aşık olduğum atlardan biriydi. Yani hiç kaybetmeyen, sadakati, ki zaten filmde de bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ve bir kadının hayatının içerisinde yaşama tutunması için ona verdiği en büyük güçlerden biriydi. Sonuç itibariyle de farklı bir resim oluşturdu bende. Onu da belki de hani böyle dramatik bir şekilde sundum o yüzden.
Zaten hikayesi oldukça bizleri hüzünlendirmesiyle beraberinde sizin o yaptığınız anons tabii ki de biraz daha bizi çok derinden, böyle nasıl denir, hani göğüs kafesimizin sıkışması hissetme anı vardır ya hocam. Aynı şekilde hissettiğimizi ben kendi adıma söylemek istiyorum. Tabii Türk futbolundan biraz bahsetmişken size iki tane sorum var. Bir Hacı, iki Fatih Terim.
Hacı ve Fatih Terim ögelerine baktığımızda bambaşka şeyler görüyoruz. Hacı benim için çok değerli, çok özel bir adam. Neden çok değerli, çok özel? Çünkü Hacı Türk futbolunda Emre'nin, farklı isimlerin, çok değerli yüzlerin yetiştirilmesine yardımcı oldu. O yüzden de Hacı Hacı. Yani Hacı sadece salt bir futbolcu olarak görülmemeli. Keza yine Hacı dışında baktığımızda diğer isimlerin çok önüne çıkıyor. Ben Hacı'yı hep bir numaraya koyuyorum. Diğer öge?
Fatih Terim.
Orada susma hakkımı kullanıyorum.
Neden hocam peki?
Çünkü Fatih Hoca bir tarafıyla müthiş ama bir tarafıyla durgunluk ya da ne bileyim fırtınalı bir yansımanın böyle zıtlaştığı alan gibi geliyor bana. Yani Fatih Hoca bir tarafı çok sevilen ama diğer tarafta da böyle kocaman soru işaretleri olan, Galatasaray'ın her gelen teknik adamının sırtında bir demokrasinin kılıcı gibi duran bir şey. Ve o ne kadar sevimli bir duruş onu bilemiyorum. Yani Fatih Terim müthiş şeyler yaptı, inanılmaz bir adam ama orada kalmalı. Yani yürüyecekse başkanlığa yürümeli. Ya da Galatasaray'ın bir imdat çekici olmamalı. Yani her Galatasaray'ın sıkıldığında, her bir teknik adam başarısız olduğunda birileri sosyal medyada çıkıp da işte Fatih Hoca gelmeli dememeli. Fatih Hoca kıtalar üstü bir şey. Türkiye'nin en başarılı teknik adamı. Bak, başarılarından biri demiyorum. En başarılı teknik adamı. Bir, primadonna Fatih Terim. Bence bir Mona Lisa. Bence Rembrandt'ın işte Adem'in yaratılış hikayesindeki resmi. Tamam mı? Ama o orada duruyor. Sistine Şapeli'nde güzel o. Onu eve getirme.
Jenerasyon biraz daha değiştiği için şu anki kuşak biraz daha bu hikayeleri derinsel anlama noktasında belki biraz çelişkiye düşebilir. Peki hocam, jenerasyon demişken benim çok yakından takip ettiğim bir Arda Güler isimli bir kardeşimiz var. Bence Türk futboluna biraz daha başarılı ve yetenekli olduğu konusunda kendimce övündüğüm ve övündükçe de gurur duyduğum bir isim. Sizce bu kadar yıllık bir spor adamı olaraktan sizin Arda Güler'i gördüğünüzde hissettiğiniz şey tam olarak ne oluyor?
Arda büyük yetenek. Türk futbolunun kaybetmemesi gereken isimlerden biri. Çok sağlam çalışmalı, çok çaba sarf etmeli, kendini güçlendirmeli, fiziki üstünlüğü sağlamalı ama buraya kadar. Yani Arda'yı artık yıpratmamalıyız. Oynatacaksa Jesus oynatacak. Bırak Jesus'a karar. Ama şunu da asla unutmaması lazım Jesus'un. Arda sonsuza kadar Türkiye'de. Jesus bir yıl burada.
Jesus demişken hocam, geçen derbide Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla alakalı size tek bir soru sorsam bunun karşılığı ne olur peki?
Ne sorarsın?
Şunu sormak isterim. Gerçekten sizin için seyir zevki ve istatistikler anlamda gerçekten her şey başarılı mıydı, yoksa Okan Buruk'un etkisi var mıydı?
Jesus başarısızdı. Jesus için çok kötü bir derbiydi. Çünkü Care Magic modeli bozuldu Jesus'un. Care Magic'de alan savunmasını doğru düzgün yapamıyor. Orta alanı doğru kurgulayamadı. Böylelikle kanat organizasyonlarını bir taraftan Kerem'le, diğer taraftan Raşika'yla genişletince o Care Magic sihirli kare bir anda sihirli dikdörtgene dönüştü. O dikdörtgen bozulunca orta alan güvviyetini kaybetti ve bence tamamıyla derbinin faturasının altında yazan isim Mr. Jorge Jesus.
Peki hocam, bu sene şampiyon kim olur sizce?
Söylemek çok zor. Bugün onu söylersen falcı olurum. Yani var mı astrolog tanıdığın, baksın uzaya
benim
uzaya?
Benim yok ama bence hissiyat olarak
Satürn,
hocam sizin...
Satürn, Mars hepsi böyle yan yana geldi.
Hissiyat olarak hocam peki sizin en azından bir altıncı kalp gözünüzün yok, olduğunu düşünüyorum
yok,
ben.
Yok yok, ben öyle bir... Ben hiç falcılık yapmadım. Yani bir şey söylersem çok abesle iştigal olur. Bu da bu Popcats yayını. Yani böyle orada bir yerde duracak. Sonra Emre Bey bunu demiştiniz, ampul gibi kaldınız.
Ama siz tabii ki de bu konuda başarılı olduğunuz için tabii ki de takdire şayan bir analiz çalışmasından kaynaklı bence yorumlarınız önemli olabileceği kanısındayım ben.
Ben birçok takımın şansının devam ettiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir bu yarışın içinde olur.
O zaman herkese bol şans diyoruz hocam.
Kolaylıklar dilerim. Seninle yayın yapmak keyifli.
Hocam çok naziksiniz ve çok kalender bir insansınız. Size baba bu nasıl bir gol?
Baba golü, baba golü gördün mü golü? Güzel bir yayındı, keyifli bir andı. Ve Inter'e atılan gol sonrasında ben hep bunu anlattım. Alman televizyonu sesi kapatmayı unutuyor. İkinci dil seçeneği ben varım Alman televizyonunda. Potu kapatmayınca, açık kalınca benim ses otomatikman yayına gidiyor. Yoksa bu bir yayın hatası değil. Star'da ben yoktum yayında o saatte.
Ama bizim hatıramızda gerçekten çok güzel, özel ve dinlerken keyif aldığımız bir an olarak kaldığını bence bilmelisiniz hocam diye söylüyorum. Peki size çok kısa böyle bize küçük bir anlatım yapsanız bu ne olabilirdi hocam? Şu an o anı yaşamak isteseydik eğer Emre Telebi bu kadar canlı bir şekilde burada görmek zaten bizim için çok onur kaynağı. Kısa bir şekilde o heyecanı hissederek bir anons, bir sunum hissetsek, yaşasak bu hangi maç olurdu sizce?
Bence maç olmasın da Popcats odasına girdik. Sağ kanatta mikrofonlar var. Aman o ne? Mikseri görüyorum. Potlar yavaş yavaş hareketleniyor. Ceza sahası içi, arka alanda boşluk var. Gol pozisyonu. Kim vurursa gol.
Artık gol! Gol gol gol! Sevgili Emre Tirev ile beraber bugün mükemmel bir podcast yayınının tabii ki sonuna gelmeden önce sevgili hocama tek bir soru soruyorum. Sonra sizlere veda ediyorum. Şeref Bey hocam.
Müthiş hikayesi var. O hikayeyi daha önce anlattım. Birçok yerde var. Beşiktaşlı Şeref Bey'in hikayesi. Bir gün inşallah yine anlatırız. Yine o anı paylaşırız. Çünkü uzun bir hikaye ve o duygu potansiyelinin yüksek olması gereken bir hikaye. Ama Şeref Bey ahlak, Şeref Bey güzellik, Şeref Bey Beşiktaş.
Hocam ayağınıza, emeğinize, kalbinize, ruhunuza ve bu kadar zaman içerisinde bizlere, evrende bir şekilde ışık olduğunuz için size minnettarım. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Teşekkürler Jüpiter.
Sıkı Markaç programından ben Kaan Ceylan. Gelecek bölümde görüşmek üzere.